Ayrım 34, Yüksek Topuklar, Murakan Bungan, sayfa 422. Hayatınıza giren erkeklerin içinde birinin hayatınızın sevgilisi olduğunu bilirsiniz. Onun hatırası diğerlerinkini gölgeler. Bir daha bir araya gelemeyeceğinizi, geçmişi geri getiremeyeceğinizi, yeniden bir araya gelseniz bile hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını, her şeyin acımasızca geçip gittiğini ta derinden bilirsiniz. Ömrünüzün geri kalanında onun gibi birini ve onunla yaşadığınız ilişki gibi bir ilişkiyi hayattan bekledikçe ve bulamadıkça yaranız derinleşir. Zaman, zamanında elinizden kaçanları size zalimce hatırlatmak da hiçbir fırsat kaçırmaz. "Sen insanı gözlerinle dinliyorsun," derdi Mehmet. "Onunla ilişkim pürüzsüz değildi elbet ama unutulmayacak kadar güzeldi, çok güzel. Hatıraları yaşlılığıma arkadaşlık edecek zenginlikte ve renklilikte bir ilişkiydi. Çok güzel günlerimiz oldu onunla. Mehmet bana kadınlığımı yaşattı. Sıradan bir laf gibi görünüyor belki ama öyle değil. Bir kadına kadınlığını yaşatacak erkek bulmak gerçekten zordur. Erkeklerin erkekliğini yaşamak için şansları daha fazladır. Hem daha fazla kadın ve ilişki deneyebildikleri için, hem de bu konuda kadınlar daha yetenekli oldukları için. Erkekler erkekliklerinin tadını alabildiğine çıkartırlarken, kadınlar bu konuda da umutsuzdurlar. Çünkü kadınlık bekler, ötekini bekler. Ummak ve beklemek kadınlığa verilmiş iki cezadır. Mehmet bir kadını her bakımdan mutlu etmesini bilen erkeklerdendi. Onun yanında kendinizi biricik sanırsınız. Hem dünyanın geri kalanı vardır, hem siz biriciksinizdir. Mehmet'le kadınlığımın keyfini sürdüm. Bana bedenimi saklısız sevmeyi öğretti. Beni cinselliğimle barıştırdı. Bir keresinde bana, "Senin bakışların karşısında insan kendini tam bir erkek gibi hissediyor," dediğinde, bu duygumun karşılıksız olmadığını, birbirimizi hesaplamadığımız kadar tamamladığımızı anlamıştım. Kadınla erkeğin birbirini bütünlemesi, çoğu kez adı konmamış nice belirsiz, hesapsız, hazırlıksız parçadan oluşur. Kimi beraberlikler yetinmelerle sürdürülürken, kimi ilişkiler ne yazık ki değeri hep sonradan anlaşılan nice kayıp hazinelerle kendine gömülür. Mehmet yanımdayken kendimi hep daha güçlü, daha güvenli hissetmişimdir. Ne olursa olsun her koşulda dünyayla baş edebileceğim duygusu vermiştir bana. Her şeyden önce kendime karşı o güne dek yaşamadığım bir özgüven duymamı sağlamıştır. Bu yüzden onunla ayrılığı yalnızca bir sevgi kaybı gibi değil, bir kişilik kaybı olarak da yaşamıştım. Mehmet'ten sonra eksildim, azaldım. Açıkça söylemek gerekirse Mehmet'i hiç unutmadım. Onun da beni unutmamış olmasını dilemekten başka bir şey gelmiyor elimden şimdi. Ara ara karşılaştık. Bakışları yanılmadığımı gösteriyordu. Ben hala çok özeldim onun için. Benim hatıram hala kalbinin çok özel bir yerinde duruyordu. Daha fazlasına ise hayat izin vermiyordu. Bunu ikimiz de biliyor ve yeniden denemeyi göze alamayacak kadar birbirimizden kaçıyorduk. Galiba ikimiz de geçmişte yaşanmış güzel günlerin ortak hatırası ne pahasına olursa olsun korumak istiyor, yeni bir denemenin bunu ortadan kaldırabileceği kaygısını taşıyorduk. Bunları hiç konuşmadık onunla ama gözlerimiz, bakışlarımız birbirinin dilini iyi biliyor, korkularını iyi tanıyordu. Sonunda ayrılığı hiç hak etmeyen bu beraberlik ayrılıkla bitti. Aslında bütün büyük aşklar gibi birbirimizi terk ettikten çok sonra ayrılabildik. Mehmet'in de birçok erkek gibi benimle değil, kendiyle derdi vardı ve kendi başına halledemediği o derdi benimleyken çözmesi mümkün değildi. İçindeki karanlık bilinmez bir güçle boğuşup duruyordu. "Halledip geleyim," dediğinde halledemeyeceğinde, geri gelemeyeceğinde anlamıştım. Ne zaman bir erkek "ben biraz hava alıp geleyim" derse o ilişki bitmiştir aslında. Geriye Mehmet'in deyimiyle uzatmaları oynamak kalır. Bu da iki taraf için de uzun, ağrılı, sancılı bir süreçtir. Ayrılığın hangi çeşidi kolaydır ki? Mehmet kendinden ruhunda derin fırtınalar barındıran, her çeşit maceraya açık, asi ruhlu bir edebiyat kahramanı yaratmak istiyordu. Benimle tanışmak sanki onun bu projesinin yarım kalmasına neden olmuştu. Aynı evde yaşamaya başlamamızla birlikte birden kendini huzurlu, rahat, güvenli bir ilişkin içinde bulmuş, bir zaman sonra da hayatının bittiğini düşünmeye başlamıştı. Gözü arkada yaşayamadığı maceralarda, başından geçmemiş olaylarda, edinmesi gerektiğini düşündüğü eksik hayat tecrübelerinde kalmıştı. Beni seviyor, bensiz olamıyor, benden ayrılamıyor ama benimle yaşadığı ilişkinin sorumluluklarını da üstlenmek istemiyordu. Kısacası beni ne yapacağını bilemiyordu. Ben her ne kadar onu boğmamaya, üzerinde varmamaya çalışıyorsam da sanırım ilişkimiz onun gözüne çoktan varlığını ve özgürlüğünü tehdit eden bir kapan, sinsi bir tuzak olmaya başlamıştı. Sanki aşk istiyor, beni istiyor ama beraberlik istemiyordu. Mehmet'in birkaç sene sonrasıyla tanışmış olsaydım eğer, kim bilir belki ilişkimiz hala sürüyor olurdu. Ben onun hayatına erken girmiştim, daha hazır değildi bana. Onun karşısına geçmesi gereken yollardan sonra çıkmalıymışım. Ama karşılaşmaları hazırlayan kaderin zamanlama yapmak konusunda adil olduğunu kim söyleyebilir ki? Sevdiklerimizin hayatına ya erken girer ya da geç kalırız. Bütün aşk dramları da bundan doğar zaten. Bize de öyle oldu. Ne küçük şeylerden hatırlıyor insan koca bir ilişkiyi ve yaşarken üzerinde bile durmadı. Nice ayrıntılı bir gün nasıl da bir sızı olarak geri dönüyor. Eski evimdeyken önce merdivende öksürdüğünü duyardım Mehmet'in. Bu birkaç basamak kaldı demekti. Daha o çalmadan kapıya gider açardım. Şimdi ne zaman apartman aralığında bir öksürse bir tuhaf oluyorum. Zamanla yalnızlığı öğrenirken artık kimseyle pek öyle uzun uzadıya beraber olamayacağımızda yavaş yavaş anlamaya başlarız. İçimize oturan taş gibi bir ağırlıktır bu ama anlarız. Hayat usulca geçmiştir bizden. İkinci şans arayışları, daha yaşanacak çok şey var ya da daha genç sayılırız avuntuları yerini yetinmelere bırakır. Beklentisi yüksek kadınların yalnızlığı daha koyu olur. Büyük lafların gölgesinde geçen hayatlar bir daha iflah olmuyor. Geçip gittiğiyle kalıyor zaman. Aşk, her şey. Tuhaf şeylere merakı vardı babamın. Enfiye kutusu, zarf açacağı, saat kösteği, deniz kızı biblosu ya da baston koleksiyonu yapmasını anlayabilirdim ama sağdan soldan Çin soba maşalarını toplamasını, onları zaman zaman çıkarıp aslan ayaklı masanın üzerine yayarak zımpara kağıdıyla ova ova temizlemesini anlamıyordum. Tuhaf merakları olmak babam için asil olmanın, halis İstanbullu olmanın, alpaka kumaş ya da monti stil elbise giymek gibi Avrupalı olmanın bir gereğiydi. Birbirinin kopyası üç kız kardeş ve bir canavar anneyle geçirmiş bir hayatın nasıl bir şey olabileceğini ancak yıllar sonra düşünmeye başlamıştım. Babam benim için artık romanlarda okuduğum adamlar kadar uzak ve yabancı biri olduğunda. Babamı anlamayı, onun nasıl biri olduğunu üzerine kafa yormayı, ne zaman reddetmiş olduğumu hatırlamıyorum. Hatırlamakta zorlandığım çocukluğumu yapay anılarla doldurmaya çalışmak istemiyordum. Oysa yapay olan o boşlukmuş aslında. Kendi hafızamla kendime karşı bir oyun oynamıştım. Her şey yerli yerinde duruyor ve ben orada hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordum. Bunun bir tür delilik olduğunu anladığımda hatıralarımı kabul etmeyi öğrendim. Çünkü delirmekten korkuyordum. Bu korku bana kabullenmeyi öğretti. Babamın ayıplarını örtmeyi kendilerine hayat seçmiş halalarım içini iki şişle karıştırırken bulmuşlar annemi. Böylelikle daha önce durup dururken niye birkaç kere merdivenlerden düştüğü de anlaşılmış. Elinden almışlar kan içindeki şişleri. Doktor müdahale için geç kalındığını söylemiş. Böylelikle varlığımdan haberi olmuş herkesin. Biz kurtarmasaydık seni öldürecekti demişlerdi. Hem seni öldürecek hem kendi sakat kalacak. Bir tarihte bir falcı bana, istemediğin kadar uzun yaşayacaksın dediğinde çok ürkmüştüm. Sıcak sabunlar, uzun şişler karşısında direnen, hayata tutunan inadım bütün bir ömrüme mi yayılmıştı acaba? Ailemdeki herkes uzun yaşamasıyla ünlüydü. O kadar uzun yaşamayı sahiden istiyor muydum? Çocukların hakikatlerle büyümesi gerekir, yalanlarla değil. Yoksa hayatın çetin imtihanlarına muvaffak olamazlar. Hakikati bütün çıplaklığıyla anlattık sana. Artık çocuk değilsin. Bilmen gerekir. Gönül böyle olsun istemezdi ama kader bu oldu. O seni istemedi. O kimseyi istemiyor. Ona bıraksak köyüne dönecek. Artık aklı eksik bir kadın o. Bu acı hakikatle büyü ve hayat yolunda istikametini buna göre tayin et. Gözlerim oğulduyordu. Onlar konuşurken bir masal kitabında gördüm, resimleri düşünüyordum. Oradaki soluk maviyi, buz mavisini, boya kalemiyle aynısını yapabilir miyim diye düşünüyordum. Buzdan ev, Eskimoğlar, yakası kürklü çekik gözlü adam ve çocuğu, kurt ayı, beyaz, mavi, boya kalemim, ateşli hastalığa yakalanmışım. Günlerce yattım buzdan evde, o masal kitabının sayfalarındaki evde, günlerce uyuyakalmışım. Acı hakikatle büyümeyi öğrendim. Sonraları annemin hastalığın ilerlediği ama belleğini tamamıyla yitirmediği son dönemlerinde odasına girdim bir gün. Ölümü yaklaşan bir hastanın odasına girmek, o güne dek konuşmadıklarınızı konuşabilmek için bir fırsattır sanılır, değildir. Hem ben daha çocuktum o sıralar ama bunun özel bir an olduğunu biliyordum. Her zamanki gibi apartman aydınlığından saklanmış kumruların gurultusu duyuluyordu. Belli ki bu sözler ona köyünü, çocukluğunu hatırlatıyor, içini yatıştırıyordu. Yatağı aydınlığa bakan pencere yanı iyice çekildiğinden bir süredir sinlememiş olan camları toz içindeydi. Görünüşüne bir yoksulluk katıyordu bu. Yattığı yerde doğrulmak istedi. Arkasına yastık yerleştirdim. Öleceğini bir biçimde biliyordu herkes. Bana kimse açıkça bir şey söylemese de ben de biliyordum. Onun için bir şey yapmak istiyordum. Son bir kez bir şey. Ne olduğunu bilmiyordum. Annesinin doğum gününü bilmeyen tek çocuk bendim okulda. Nüfus kağıdı o doğduktan sonra çıkarılmış. En basit anne sen ne zaman doğdun sorun bile bilmem ki diye yanıtlardı. İlk Cemre düştüğünde doğmuşum. Var gerisini sen hesapla. Babam, annenin doğum günü anneler gününe denk geliyor. Yaptığım hesaba göre. Artık ikisini birden kutlarsın derdi. Beni başından savmak için uydurduğu bir hesap olduğunu o zaman bile anlardım. Ölmeden annem için bir şey yapmak istiyordum. O gün odasına girdiğimde, bir şey ister misin anne dedim. Kendi sesimden etkilenmiştim. Sanki sesim üşüyordu. Düşünmedi bile, omuz silkti. Hiç mi bir şey istemiyorsun anne? Sağlığın dedi. Ne isteyeyim ki? Her şey var. Burada değildi. Hiç olmamıştı zaten. Aklıma da başka bir şey gelmiyordu. Okulda arkadaşlarımızla doldurduğumuz anket defterlerinden bir soru sordum. Peki, şu anda elinde olsaydı nerede olmak ve ne yapmak isterdin? Oralı bile olmadı. Sorumu tekrarladım. Onunla konuşurken bir elimin baş parmağını diğer elimin avucuna bastırıp duruyordum. Bu benim çocukken çaresiz kaldığım durumların ifadesiydi. Gözleri daldı bir süre, benim gidemeyeceğim kadar uzaklara daldı. Sonra göz bebekleri parladı, bir şey düşündüğü belliydi. Bir canlılık gelmişti yüzüne, gözleri hala dalgındı ama bakışları dirilmişti. Sorumu tekrarladı. Şu anda elinde olsaydı nerede olmak ve ne yapmak isterdi? Keşke şimdi köyümde olsaydım da ayaklarımı simav çayına soksaydım, dedi. Yüzü de sesi de birden gençleşmiş, benim bilmediğim yerlere, zamanlara gitmişti. Birkaç gün sonra şuuru tamamen kapandı, çok geçmeden de öldü. Onunla son konuşmamızdı bu. Annem öldükten sonra günlerce uyumuşum. Unutulmaya çalışılan çocukluk bir gün aşk olarak geri dönüyor. Aşklarım, arkadaşlarım, yoldaşlarım. Şimdi dönüp baktığımda çocukluğum kadar uzak hepsi. Çocukluğum kadar içimde. 25. Meşeler Tepesi. Dün onun Telex Sekreter'deki notunu bulduğumda sevinmiştim. Daha önce defalarca sözünü ettiğim o yazar arkadaşım Sinan'dı araya. Ne zamandır görüşmüyorduk. Ev taşımıştı. Hayatında büyük değişikliklere hazırlanıyordu. Onun deyimiyle hayatının ikinci perdesi başlıyordu. Bir keresinde daha dur üçüncü perde var dediğimde ben modern bir yazarım Nermin demişti. Biliyorsun artık oyunlar iki perde yazıyor. Hem benim hayatım üçüncü perdeyi kaldıracak hayatlardan değil. Taşınmasında hüzünlü bir yan vardı ya da bana öyle geliyordu. Sanki bana her şeyi söylememişti. Hatta ben kendine bile her şeyi söylememişti. Hele bir yerleşeyim, kendimi hazır hissedince ararım seni demişti. Şehrin gürültü patırsından kaçacağım artık diye tutturup sonunda karşı tarafa, Anadolu yakasına taşınmıştı. Hiç aklına gelir miydi benim günün birinde karşıya taşınacağım diye iç geçirmişti. Bu karara varmam 20 yılımı aldı. Allah'tan her karar bu kadar uzun zaman almıyor. Karşı taraftan nefret ederdi aslında. Meclisin kurulduğu ilk günleri gören, ilk Ankara Palas balolarını bilen, kısacası kökleri Ankara'nın ilk kurulduğu yıllara dayanan bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğmuş, Ankara'da büyümüş, bütün çocukluğu ve gençliği İstanbul'a kaçmak hayalleriyle geçmiş birinin bir çeşit Ankara sayılabilecek karşı tarafa taşınmak istemesi pek anlaşılan bir şey değildi ama bu konudaki yanıtı hazırdı. Karşı taraf dediysem, Göztepe, Bostancı, Beykoz, Üsküdar değil. Sırtlara, tepelere, aziz İstanbul'a bir tepeden bakmaya çıkıyorum. Bağ bahçe içinde, boğaza bakan, çift katlı bir ev. Ne zamandır böyle bir yer isterdim biliyorsun. Ancak şimdi mümkün olabildi. Bazı hayallerin gerçekleşmesi 40 yıl alıyor. Telefonu bağlanmış, daha doğrusu bağlanalı epey olmuş ama o hazır olunca beni aramak istemiş. Tude'nin eğlenip eğlenmeyeceğini bilmiyordum ama benim çok eğleneceğim kesindi. O da isterse bahçesinde, bostanında oynasın evin, çiçek toplasın, ot yolsun, koyunları kuzuları varsa onlarla melessin, sıkılırsa sıkılsın. Sinanlara gidiyorduk. Verdiği numarayı aradım. Her zamanki gibilerin en ufak bir taraz eklemediği o neşeli, boğuk olan çocuğu sesi. Bazı insanların sesi niye hep aynı kalır? Evin tarifini aldım. Yarın geliyoruz dedim. Yemeğe geliyorsun dedi. Olur, yemeğe geliriz dedim. O da siz kimsiniz dedi. Sürprizi sona saklamıştım. Yanımda 5 yaşında şahane bir kız çocuğu var dedim. Artık nasıl bir sesle tonladıysam ilkin bir sessizlik oldu. Belli ki beni ne kadar özlediğini tarttı bu sessizlik boyunca. 5 yıldır sakladığım bir kız çocuğu mu bu yoksa yolda mı buldun? Bir an düşünüp emanet dedim. O halde sen de rehine ver dedi. Şu aralar iyi para getiriyor. Nasıl yani dedim. Hani eski Amerikan filmlerinde müşterilerin çoğunun zenci olduğu öyle rehinci dükkanları vardır. Düşün, kapı çalıyor, içeri bedbaht bir halde sen giriyorsun. Rehinci dükkanının parmaklıklarla korunan tezgah penceresine yaklaşıyorsun. Bir yandan yürüyorsun, bir yandan da Oscar aday olmaya hazırlanıyorsun. Yanında sürekli burnunu çeken 5 yaşında şirin bir kız çocuğu var. Elinden sıkıca tutmuşsun, kederli gözlerle ağır ağır tezgaha yaklaşıyorsunuz. Önde uzun bir kuyruk var. Halinize acıyan hem şişman hem zenci hem de dadı olan bir kadın acıyıp sırasını size veriyor. Baktım senaryoyu uzatacak, kes sulluk etme dedim. Başrolde oynamak kötü bir şey mi kız? Sen de rol beğenmezsin. Bu kız çocuğunu tanımıyorsun sen dedim. Tanısan asıl onun başrolde olduğunu anlarsın. Sezgileri güçlüdür. Özellikle de tehlikeyi çabuk sezer. Biraz durup, sence bu daveti daha ileri bir tarihe ertelemenin bir sakıncası var mı? Diye soruyor. Örneğin bir 5 gün sonrasına. Uzatma, yarın geliyoruz dedim. Evin yerini yolunu uzun uzun tarif etti. Sonra sonra bulurum diye pek de can kulağıyla dinlemedim doğrusu. Şu pek güvendiğim sonra sonra bulma yönteminin bir kere olsun sonuç verdiğini görsem bari. Hayatta ders almamak konusunda herkesin inatçı olduğu konular vardır. Bu da benimkilerden biri. Arabam tamirdeydi, daha yeni aldım, onunla geleceğim dedim. Rengini değiştirmedin değil mi? Dedi. Hayır dedim. İyi dedi. Bahçe çitinin rengine yakışacak, kenarda öyle nar çiçeği parıldarken arkada yeşil yeşil yapraklar. Bari siyahlar giysendi. Çit boyunca hüzünlü ve solgun yürüyen bir Alain Delon ya da Romy Schneider iyi gider. Sıkıcı bir Fransız ailesinin taşradaki evinde geçirilen bir hafta sonunda bir araya gelen eski arkadaşları konu alan Mama Mama Parmağım Gözüne bir film, mutsuz çiftler, yalnızlıktan bunalan tekler, boşanmak üzere olan bir karı koca, evin her an zincirlerini kıracakmış gibi kişneyen azgın kızı, emekli olunca ne yapacağını kara kara düşünen bir Michel Piccoli ya da Yves Montand. Mutlaka bir aşk üçgeni. Ha, bir Fransız filminde adamın biri şöyle diyordu. Bir Fransız çifti 3 kişiden olur. Bu sosyolojidir. Sonra bir de, bıraksam bütün filmi anlatacak, sözünü kestim. Anlıyorsunuz değil mi? Niye yakın arkadaş olduğumuzu, pek gerçekçi tipler geçinsek de filmlerin ve hayallerin dünyasında yaşıyorduk. Tek farkımız o hayalleriyle geçinmesini bilen biriydi. Her iki anlamıyla da bense geçinemiyordum. O en azından hayallerini yazarak geçinebildiği için benden daha iyi durumdaydı. Bunlar dün olmuştu. Bugün sabah kahvaltısından sonra Tude'nin anneannesi de maalesef hala hayatta. Epeydir ondan söz etmiyorum diye ölmüş olduğunu düşünmüyordunuz değil mi? Uzun bir açıklama telefonu ettikten ve gereken bence hiç gerekmeyen ama artık mesele istemiyorum. Açıklamalar yapıldıktan sonra yola koyuldu. Güzel güneşli bir havaydı. Hiç olmasa havalar güzel gidiyordu. Yollar açıktı, trafik tıkanmıyordu. Işıklarda sıklıkla yeşile rast geliyorduk. Hatta Tude şarkı söylemiyordu. Üstelik özlediğim, çoktandır görmediğim, sevdiğim birinin evine gidiyordum. İnsan daha ne ister? Telefonda Meşeler Tepesi diye bir yerden söz etmişti. Meşeler Tepesi'ne vardığında sola aşağıya sapacaksın. Tarif ettiği yolun sonuna geldiğimizde ne meşeler vardı ortada ne de tepe. Üst üste atılmış düzensiz beton binalar, aralarda derme çatma yarık gibi sokaklar, sinekli bakkallar falan. Neden sonra az ilerideki meydanın bir yanında yolun kenarına çakılmış, bir bacağı hafifçe bükülmüş, üzerine mavi zemin üzerine beyaz yazılarla Meşeler Tepesi yazan küçük bir levha çarptı gözüme. Şimdi niye buraların adını böyle koymuşlar diye eskilerden birini çevirip sorsam, bana eskiden bilmem kimin zamanında buralarda dalları göğe varan heybetli meşelerden, ufku kapatan güz kızılı tepelerden başlayarak daha lafının ortasına sıkılacağım upuzun bir hikaye anlatmaya kalkışırdı ki, hiç işim kaldırmaz böyle tefrikaları. Kabahat benim olur tabii. Ne diye sormaya kalkıştın elin adamına? Her neyse, iyi ki sormamışım. Hoş sormadım da ne oldu? Güya sormuşum. Hatta uzun bir cevap almışım gibi durduk yerde kendimi sinirlendiriyorum. Yok canım, ben adam olmam. Ay ister misiniz şimdi ben adam olmam lafından kalkarak dildeki erkek egemenliği konusuna girip kendimi bunaltayım? Neden hiçbir şey düşünmeden araba süremez insan? Ayrıca meşesinden tepesinden sana ne? Dümdüz yoluna devam etsene kadın. Meşeler Tepesi'nin sırrını çözeceksin de ne olacak? Sürekli Moğol istilası altında yaşayan bir memlekette bu çeşit soruların herhangi bir karşılığı varmış gibi. Ne yazık ki tek bir gerçek var ortada. 1000 yıldır bu topraklarda süren ve hala her anımızı kuşatan o kadim Moğol istilası. Aslında en kısa açıklama şu. Anadolu'nun bağrından kopa kopa İstanbul'a göçen, nesli bir türlü tükenmek bilmemiş bir canlı türü, her yeri olduğu gibi buraları da kısa zamanda kemire kemire bu hale getirmişti. Sinan'ın taşındığı evi bulabilmek için kuyruğunu kovalayan kedi gibi bir süredir birbirinin aynı olan sokaklarda debelenip duruyoruz. Şimdi yanımızda çılgın Şebnem olsaydı şıp diye bulurdu burayı. Benimse yön duygum çok zayıftır, hoş. Hayatta yönünü doğru dürüst bulamamış biri yol bulsa ne olacak? Sonunda buluyoruz. Meydanın oradan tam sol yapacağımıza yalnızca sol yapmışız. Gerçekten güzel, geniş, bol yapraklı, bitkilerle kuşatılmış, bakımlı bir bahçe. Ağaçlar arasında çok hoş görünen, boyası yenilenmiş iki katlı sevimli bir yapı. Eşine az rastlanan enfes bir boğaz manzarası. Bizi kapıda karşıladılar. Yanında sevgilisi de vardı tabii. Arhan. Bir süredir birlikteler. Arhan yıldızın pek parlamadığı futbolu bırakmış. Şimdi ithalat ihracat ile uğraşıyor. Bugün bizim için evde. Tude Sinan'ın sevgisini görür görmez çok heyecanlanmış. Daha adım attığımız ilk anda bu genç ve yakışıklı adamla flört etmeye ve gene aynı anda ve aynı hızla Sinan'dan nefret etmeye karar vermişti. Açık, net ve kararlıydı. Yeşilçam'ın bütün kötü kızlarının yıllar yılı beyaz perde tutuşlarına o kıvılcımlı, kısık bakışlarıyla bakıyordu Sinan'a. Bir süre Tude'nin Arhan'la cilveleşmelerini seyrederken gözlerimiz buluştuğunda "Meraklanma," dedi Sinan. "Ben alışkınım. Bu hep böyle olur. Küçük kızlarına bayılıyor ve benden nefret ediyorlar. Ben de onların aşklarının geçmişi için yıllarının geçmesini bekliyorum." Sözlerindeki ironiyi güçlendiren dramatik bir tonda söyledi bunları. "Görüyorsun, hayat her yaşta zordur." 34. ayrımın sonu, sayfa 432.